Tekrar merhaba. Herkes hazırsa, hepiniz buradaysanız hadi yavaştan gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Cemil Çiçek'in çıkışıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu çok dillendirilen hukuk reformunu konuştuk. Türkiye'de yaşananlarla hukuk reformu kavramını birbirinin tutmuyor, ikisi birbirine benzemiyor diye anlatmaya çalıştım ama daha ötesinde hani bazı yayınlar için hep söylüyorum ya burada iyi ki yapmışız, iyi ki biz önceden yapmışız diye. Vallahi eş zamanlı bir yayın olmuş. Yayın arasında gelen mesajlardan gördüm çünkü buradan masadan çok kalkma şansım olmuyor. Yani YouTube'a yükleme aşamasında yazılacak, çizilecek bir takım şeyler oluyor. Gelen mesajlardan takip ettiğim kadarıyla İsmail Küçükkaya'nın programına telefonla bağlanmış Cemil Çiçek ve orada tam da burada yayında anlattığımız şekliyle hani ben dedim ama bir sor niye dedim, ayrıca öyle de demedim. Hani Konya'da çok söylenen bir söz, din din demedim din derler. Hakikaten din din demedim din demiş. Özellikle biz yayında konuşmuştuk zaten bunu. Çok sıkıntılı değil o yüzden. Neyse, o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşır mısınız? Aşağıdan 3 noktaya dokunarak onun yanındaki periskop izleyicileri için. Yayın arasında paylaşırken sevgili Timur da, Timur Akkurt da değinmiş. Cumartesi akşamı da söylemişti zaten. Artık periskopun sonuna geliyoruz. Dibini kullanıyoruz şu anda biliyorsunuz. Hani bir sıkıntı var mı? Vallahi bence yok. Yavaştan YouTube'a geçmenizin zamanıdır. Yayın Twitter'dan devam edecek. Çünkü periskop bütün haklarıyla oraya geçiyor. Zaten Twitter'ın bir uygulaması olduğu için ama vallahi YouTube daha sağlıklı bence. Oraya geçin. En azından hani tek bir uygulamayla yine devam edebilirsiniz. Çok daha sağlıklı olacağını biliyorsunuz oranın. Oradan da devam edebilirsiniz. Ama Twitter'dan da isteyenler devam edebilirler. Yayın arasında biz ilk yayının başında 3 anma yapmıştık. Ama yayın arasında sevgili Birsen Hanım, burada mısınız bilmiyorum ama Birsen Hanım bir haber verdi. Bu yayında ilk gününden beri sağlam izleyicilerindendir sevgili Serdar Bey, Serdar Altındaş. Abini kaybetmiş maalesef Covid'den. Covid tedavisi görüyormuş ve bir süredir entübe durumdaymış zaten. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Çok zor bu hastalık döneminde. Aman diyeyim, gözünüzü seveyim. İşte mutant virüs, yeni varyant falan filan bir milyon tane şey anlatılıyor. Gözünüzü seveyim, biraz daha dikkat. Şu verilen görüntülerin hiçbirinin sağlıklı bir durumu yok. Gerçekten sağlıklı bir durumu yok. O yüzden herkes kendine çok dikkat etsin. İki, İzmir'de deprem olmuş. Şimdi üst üste. Epeyce deprem olmuş. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha ama şunu unutmayalım ne olur. Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Özellikle İzmir, oradaki fay hattı, Ege bölgesinden geçen fay hattı çok etkin bir fay ve yüzyıllardır çok etkin bir fay. Biz depremle yaşamaya alışmak zorundayız. Can ve mal kaybı olmadan atlatılması en sevindirici şey. Ben de geçen sene en büyük oğlumu kaybettim. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Mark Tuna Rumuzlu izleyici yazmış. Geçmiş olsun diyelim. 3. Yayın arasında gelen mesajlardan bir tanesi, gerçi tek mesaj bu şekilde gelen Aslı Hanım, Aslı Yüce Türk yollamış. Programımızın takıldığım yerini iki kez dinledim Ünsal Bey. Boğaziçi'li öğrencileri biraz fazla yüklendiğinizi düşünüyorum. Ben artık İslam dininin kutsallarına saygı duyulmalı söyleminden nefret eder oldum. Ben böyle bir şey demedim. İslam dininin demedim, insanların kutsallarına dedim. İktidar işine gelmeyen her konuda bu argümanı kullanıyor. Bize de TÜİK yine yanlış yaptık demek ve boyun eğmek düşüyor. Ben böyle bir şey de demedim. Saygısızlık biraz göreceli bir kavram. Doğrusunu isterseniz ben bir saygısızlık görmüyorum. Siz görmüşsünüz demek ki, tıpkı Faik Öztrak gibi. Çok büyük haksızlık yapmışsınız. Neyse, aynı şeyleri düşünmediğimiz halde bir aradayız. 10.30'daki yayında görüşmek dileğiyle. Aslı Yüce Türk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki aynı şeye inanmak zorunda değiliz ama ben burada söylediğiniz ifadeleri kullanmadım. Ne söylediğimi çok iyi biliyorum ve hala aynı şeyi söylüyorum. Ya kutsallarla mücadele etmek gerçekten bu kadar takıntı mı? Bu kadar büyük bir şey mi? Yani bir yerde mesela bir şey anlatırken, ya siyasal İslam konuşuyoruz biz burada sürekli olarak. Siyasal İslam'ı konuşurken mesela bir Kabe maketi üzerinden, Kabe çizimi üzerinden bunu yapmak şart değil ki. Ben çok daha etkin örneğini söyleyeyim size. Burada 5,5 sene boyunca anlattım. Üstelik daha konuşulmuyordu bile bu hikaye. Suudi Arabistan yönetimi tarafından oradaki Kabe'nin revaklarının olduğu yerde inşa edilmiş oteller, defalarca anlattım ben bunu size. O oteller üzerinde hac farizasını tamamlamadan yapılan sözde hac tavafı. Bunu konuşmadık mı? Ama bunu yapabilmenin yöntemi bu değil ki. Gerçekten bu değil. Ayrıca sadece İslam'la alakalı da değil. Size örnek verdim daha önce. Hem de uluslararası çok tanınan bir havayolu firması yaptığı çok büyük bir saygısızlığın bedelini çok ağır ödedi. Bakarsanız yeryüzünde hani sesi daha çok çıkan, kendini dini anlamda daha çok ispat etmeye çalışan, daha ortada olan bir dini grup olmayabilir ama mesela Budistlerden eşek gibi özür dilemek zorunda kaldılar. Gerekçe Buda'nın gözlerini açık göstermeleriydi. Çok basit bir şey değil mi bu? Çünkü bir heykel olarak çoğu insanın evinde var. Değil mi? Gözü açık olsa, kapalı olsa ne yazar diyebilirsiniz. Hayır diyemezsiniz. Hayır. O kadarcık insanda inanıyor olsa onların bir inancı o. Yapamazsınız bunu. Burada da yapılamaz aynı şey. Derdim şu değil. Bir kere Faik Öztrak benzetmeniz hakikaten büyük haksızlık olmuş. Çok büyük haksızlık olmuş üstelik. Benim söylediğimin onunla bir alakası yok ki. Hiç ilgisi yok üstelik. Uzak yakın. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir dert anlatılırken yapılmaya çalışılan, hele hele Boğaziçi Üniversitesi'nde şu son bir aydır yaşanan o soytarılığın içinde insanlar canını dişine takmış bir şey yapmaya çalışırken çok daha hassas olunması gerekiyor. Bu kadar basit. Ve siz diyorsunuz ya hani tüh yine yanlış yaptık. Yok hiç öyle bir şey söylemedim ben. Niye yanlış yapmış olalım ki? Biz yapan değiliz. Tam tersine yapılanın yanlışlığını söylemekle mükellefiz biz. Ve mecburuz bunu söylemeye ayrıca. Ne yapalım yani insanların böyle bir durumda hassasiyetlerini görmezden mi gelelim? Yarın başka türlü ne yapılacak? Ha mesela işte Erkan'ın söylediği gibi Cem evine cümbüş evi diyen adamın karşısına dikilemeyecek miyiz biz? Ne diyeceğiz o zaman? Nasıl yapacağız bunu? Lütfen biraz daha bu konuda hassas olsun insanlar ya. Bu değil ki mücadele alanı, alakası yok. Ama işte tam buraya sokuşturmaya çalışıyorlar. Tam da beni suçladığınız şey var ya, aslında onu siz yapıyorsunuz bu görüşle. Hiç ihtiyaç yok, hiç ihtiyaç yok böyle bir şey. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dibine kadar haklı. Ama o haklı mücadelenin içinde böyle hakikaten çok, kusura bakmayın ama çok aptalca bir tavır gösteriliyor burada. Çok aptalca bir tavır. Ama işte bu yapılacak diye insanların çok daha fazla dert anlatabilecekleri bir alan ihmal edilmek zorunda kalıyor. Tartışma bambaşka bir yere kayıyor. Zaten adamların göbek adı mağduriyet. Mağduriyet olmadığı zaman yok ki bu insanlar. Yok işte söylüyorum size. Yani sabah yayında 34 dakika konuşmuşuz. 34 dakika boyunca anlattığım şeyi Cem için tek bir telefon bağlantısı. Bakın size anlattı. Yayınla eş zamanlı olarak hem de. Ben tam size anlatırken aynı şeyi yapıyordu o sırada Cemil Çiçek. Yapıyormuş. Şaşırmayacağız. Ama bakın aynı şeyin üzerinden giderken haksızlığa mahal vermeyeceğiz. Çünkü bu haklı davayı bambaşka bir yere götürüyor. Unutmayın. Adamların göbek adı mağduriyet zaten. Oradan yaşıyorlar. Başka bir hikayeleri yok. Anlatabilecekleri tek hikaye bu. Onun dışında sıfır numara cehalet. Bak bugün sabah gazetelerden bahsedeceğiz. Hani gazetelerde ne var ne yok. Bir kere şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 3 milletvekili bu adamlara bulunmaz nimet sundu. Ve çok doğal yani burada daha önce konuştuğumuz gibi böyle bir şey olacaktı. Yani şu Cuma günü söyledim ama bir daha söyleyeyim derdim. Hani buna saray operasyonu demek ya çok basite indirgemek. Bu tam CHP yönetimine yakışır bir şey. Saray operasyonu yapıyorlar işte biz dimdik bir çınar gibi hangi çınardan bahsediyorsun usta? Bir anlasana Allah aşkına şu çınarı biz de görelim ya. Hani tarih itibariyle bahsediyorsan evet Cumhuriyeti kuran partiden bahsediyorsun. Cumhuriyetle eşit partiden bahsediyorsun. Eyvallah da çınar olabilmek için aynı zamanda köklerinin biraz açık olması lazım. Ve senin herkese aynı gölgeyi sunuyor olabilmen lazım. Çınar olmanın asaleti buradan geliyor çünkü. Ama sen çınar mısın? Vallahi değilsin. Kusura bakma işine geldiği zaman öyle, işine geldiği zaman böyle çınar olmuyor. Eğer toplumun tamamını kapsayabileceksen, tamamını kucaklayabileceksen o zaman toplumun tamamına sıkıntılı zamanlara sahip çıkacaksın. Mecbursun. Yani burada anlatan 3 milletvekilinin anlattığı hikaye yeni bir hikaye mi? Canan Kaftancıoğlu'ndan rahatsızlık, HDP ile ittifaktan rahatsızlık. Bunu gerçekten yeni mi duydu herkes? Bu bitmeyecek ki. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü hani daha önce konuştuk ya Cumhuriyet okurları üzerinden anlatmıştım size bunu Cumok grubundan. Şöyle bir takıntıları var. Cumhuriyet gazetesi bizimdir. Değil kardeşim. Cumhuriyet gazetesi senin falan değil. Hiçbir zaman olmadı. Senin bir gazeten yok. Anlatabiliyor muyum? Cumhuriyet Gazetesi bir profesyonel yönetimi olan bir gazete, sahipli bir yer yani. Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi oy verenlerin tamamına ait. Ama bir grup çıkıp CHP bizimdir, bizim olacak, bizim kalacak, Cumhuriyet değerleriyle barışıklık. Hangi Cumhuriyet değerleriyle barışıklık mesela? Neden aynı insanları Yani eğer demokrasiye bağlılıktan bahsediyorsak, neden aynı insanları dokunulmazlıkların kaldırılması aşamasında 2015 yılında aynı çarpışma içinde görmedik? Niye yapmadılar bunu? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal, kapsayıcı değerleri arasında demokrasiye sahip çıkmak yok mu? Olur mu canım öyle şey? Demokrasiyi, iktidarı demokrasiyle birlikte getiren insanlardan bahsediyoruz. İsmet Paşa'nın sözlerini hani seçim kaybetmiş bir insan olarak, istese hakikaten arızaya geçebilecek bir insan olarak, hani tasını tarağını toplayıp pembe köşke geçişinden bahsediyoruz. E o zaman ya bu kafa var ya, politbüro kafası, işte CHP'nin içinde hep konuştuğumuz o yükselememenin, artamamanın gerekçesi bu politbüro zihniyeti. CHP bizimdir. Dışarıdan bir grup var. Onlar diyor ki CHP bizimdir. İçeride bir grup var. CHP bizimdir. Yok kardeşim öyle bir şey. Yok. Oy veren herkesin. Hoşuna gitmeyebilir ama böyle. O yüzden de farklı insanlara açık olmak zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Ama temel görüş olarak eyvallah. Partinin temel ilkeleri var. Onlar üzerinde birlik, hemfikir olmak. Tamam, bunların hepsine eyvallah. Ama seçildiği günden beri, yani şöyle düşünün. Seçildiği günden beri Canan Kaftancıoğlu çizgisinden hoşlanmayan Cumhuriyet Halk Partililerin oranı çok mu düşük? Efendim? Değil. Tarzından hoşlanmamak, burada daha önce de konuştuk. Seçildiği günün ertesinde konuştuk hem de. Canan Kaftancıoğlu'nun bir takım sosyal medya paylaşımları, küfürleri, kafirleri falan. Savunacak bir yönü var mı bunun sizce? Yok. Yapılan iş peki? Yani adamlar şöyle bir şey istiyorlar. Hem şoför yanı olsun, hem de 1 lira olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayat yok. Yani biz hem İstanbul'u HDP ile ittifak yaparak hem İstanbul'u kazanalım belediye başkanlığını, ama HDP ile ittifak yapmayalım. Allah aşkına. Yani bu yarışı kazan ama birinci olma. Ya böyle bir mantık yok. Yani böyle saçma sapan tuhaf bir düzlem üzerinde siyaset yapmak yok. İşte AKP'nin ekmeğine yağ sürmek tam da bu. Tam da bu yapılan. Yöntem ne olmalı? Vallahi yöntem, hep söylüyorum ya. Ya şöyle düşünün. Çok basit düşünün yani. Hep hani söyleniyor. İşte 3 milletvekili istifa etti. Bu 3 milletvekilinin gideceği yer Muharrem İnce. Hadi canım. Muharrem İnce neden dün akşama kadar istifa etmedi? Niye? Murat Yetkin çok mantıklı bir soru sormuştu cumartesi günü. Çok mantıklı bir soru. Bakın ben de dillendiriyorum burada. Diyelim ki Muharrem İnce, Doğan Haber Ajansı, pardon Demirören Haber Ajansı oldu. Ağız alışkanlığı, kusura bakmayın. Ayranım dökülmesin, yoğurdum ekşimesin. Vay, ayranımız çok oldu dökülen. Burada konuşmak istemediğim çok şey yaşandı ayrıca ayran dökülmesinden sonra. Diyelim ki yetkinin sorusunu tekrarlıyorum. Çünkü aklı çalışan herkesin, siyasetten anlayan herkesin soracağı soru. Diyelim ki dün Demirören Haber Ajansı'na yaptığı gibi yakın tarihte ben de istifa edeceğim falan diyor ya. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve dedi ki Muharrem Bey, bizim aramızda fikir ayrılıkları olabilir ama bizim Cumhurbaşkanı adayımız sensin. Ne yapar Muharrem İnce? Buyurun. Hadi sor bak, çok ağır bir soru, sert bir soru biliyorum ama buyurun. Bu arada Duygu Kocabaylıoğlu Araz demiş ki içinde bir sanatsal kaygı olan enstalasyon için işine ne gerek vardı şimdi asla denmemeli. Tam da bunun için gerekti sanat bize. Size zerre kadar katılmıyorum. Gerçekten sanat sadece kutsalları silkelemek için var olamaz Duygu Hanım. Kusura bakmayın. Hiç inanmıyorum ben böyle bir şeye. Hiç hem de inanmıyorum. Şu deminki sorum ortada. Ne olur Muharrem İnce bunu dese? Ya Muharrem İnce'ye Kemal Bey gelin ya, biz hala yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz. Ha işte ben de tam onu anlatıyorum. Ya bu ayrılıklar çok saçma ayrılıklar gerçekten. Fikirsel ayrılık olamaz mı? Olur. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir 31'ler hareketi anlatmıştım, siz hatırlıyor musunuz muhabir olarak yaşadığımı? En sonunda valla sizin hareketinizi takip etmekten ben yoruldum diye neticelendiği zaman ortaya çıkan o beyannameyi hatırlıyor musunuz? Altında kimin imzası olacak tartışmasıyla devam eden. Hatırlıyor musunuz bunu? Ya bunlar çok saçma sapan tartışmalar gerçekten. Burada sadece kritik durum şu. İkinci bir soru sorayım ben size. Diyelim ki ayrıldı bu insanlar. Yani bu üç kişiyle birlikte Muharrem İnce de ayrıldı. Memleket hareketini partileştirdiler. Memleket Hareketi duyuruyor. Öbür tarafta Türkü Severler Partisi var. Pardon, Türkü Sevenler Partisi demeyeyim bunu. Türküyü sevenler ama türküyü bilmeyenler partisi var. Kolesterol 19 grubu. Böyle hani 58 Şavrole şeklinde de buraya şey yaptırıyorsunuz. Aynı çıkıntı valla, o çıkıntı, bayılırım. 58 değil, 57 Şavrole de var bir. Bir de Mustafa Sarıgül de var o çıkıntı. Böyle şeyle yapıyorlar onu, botoksla yapıyorlar galiba. Diyelim ki onlar falan, herkes birleşti. Seçime gidilirken birleşti derken birbirleriyle değil, kendi partilerini oluşturdular. Seçime gidilirken bu insanların duracağı koalisyon hangisi olabilir? Madem sert soru soracağız, soralım. Soralım kardeşim. Mesela Muharrem İnce'nin oluşturduğu Memleket Hareketi hangi ittifaka yakın durur sizce? Cumhur İttifakı'na mı, Millet İttifakı'na mı? Evet. Ha, Sarıgül geç geç on ya. Abi türkünün sözünü bilmeden türkü söylemeye çalışıyor ya. Falan diye böyle. Geç onu. Hangi ittifakın içinde olur? O zaman sonuçta bu ağam araba fıkrasına dönmeyecek mi? Biz bunun yani niye yaptık diye. Ya kardeşim bak, bu ayrımlar son derece saçma ayrımlar. Bu bir takım insanlar için şöyle anlatılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki demokrasi mücadelesi. Ya valla bunu daha önce de söyledim, kusura bakmayın, gerçekten öyledir. Siyasal partiler demokrasi için mücadele ederler, demokratik yönetilmezler. Yoktur bunun örneği yani. Parti sonuçta bir disiplini varsa eğer, parti disiplini denilen şey varsa, onun çok kendi içinde demokrasiyle çok alakası yok. Ben çok örneğini görmedim bunun. Olmaz, sonuçta karar verecek böyle bir hani şeyle kesip atacak insanlara ihtiyaç var. Filiz Hanım hatırlatmış. Emine Ülker Tarhan. Tarkan değil, bakın isim soyadı bile yanlış hatırlıyorsunuz. Emine Ülker Tarhan vardı bir zamanla. İlhan İrem vardı bir ara ya. Gibi. Ne oldu? Bunlar olmaz kardeşim, bunlar olmaz. Ama yani bu arada bir takım şeyleri de ayrı tutmamız gerekiyor. Mesela hani şunları konuşurken kusura bakmayın. Mesela ben Öztürk Yılmaz'ın bunların içinde geçmesine benim gönlüm razı değil. Burada hiç adını duymayacaksınız yani. Zerre kadar mı ciddiye almayacağız? Valla şöyle ciddiye alırım, Peri Doğunçek kadar en fazla. En fazla. Bu kadar tabanı boş. Ama işte tabanı boşluğun ötesinde, ha işte Ayşe Yıldız'ın söylediği gibi, bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa güven telkin edemez Muharrem İnce için. Ama Muharrem İnce'ye sorarsan aldığı oy, deli oy aldım ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde diyor. Ben de açıkça söylüyorum, senin oyun değildi ki o. Ya kardeşim senin oyun değil, o sana verilmiş oy falan değil. Gerçekten değil. Alakası yok. Neyin havası bu? Neyse, devam edelim biz. Şimdi bugün size hani ya insanların haddini aşması nasıl bir şeydir? Bilmiyorum niye yaparlar bunu. Hiçbir şey bilmesen de haddini bil demişler. Valla ben çok inanırım bu lafa. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. İki tane yazıdan bahsedeceğim. İkisi de hükümete göbeğinden bağlı insanların yazısı. Bir tanesi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Yazının ilk cümlesi benim için çok vurucu. Çünkü ben orada koptum. Sosyalist liderlerden Troçki sürekli devrim teorisini ortaya atmıştı. Ney? Troçki mi? Ha? Troçki'den başlıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısına geliyor mevzu. Abi bir aranız olsun ya. Allah aşkına bir aranız olsun. Hani bir diyelim ki bir de ortada normal bir çizgileri var bu adamların ya. Yok abi, yok. Bak Troçki'den bir şey alalım. Sürekli devrim kavramı. Ya Troçki dediğin adam boru bir adam değil ki. Hani ismini duymuşsun bir yerden, gözlükleri gördün muhtemelen, o fotoğraf canlandı. Ama Troçki dediğin öyle bir adam değil ki. Hani hem Mart devriminin hem Ekim devriminin önemli sembollerinden bir tanesi. Ayrıca Kızıl Ordu'nun kurucusu mesela Troçki dediğin adam. Harbi söylüyorum ama ya usta, Troçki'den bahsediyorsan, şimdi Troçki'nin İstanbul sürgününü, arada Danimarkalara gidip gelişini falan, Avrupa'ya bir takım konferanslarla gitmesi ama İstanbul sürgünü devam ederken bir yandan da kendine yer aramasını, Meksika'daki son dönemini, aman diyeyim o suikastleri falan. Hani Troçki'den bahsediyorsun da bir parça bilerek mi anlatsan acaba? Sürekli devrim. Çok ilginç. Hani sürekli devrimi anlatıyorsun mesela. Troçki-Stalin mücadelesi, sonra Stalin'in Stalin tarafından dışlan. Ya boş ver, bunlar çok uzun işler. Girme bu işlere ya. Sadece o kadar söylüyorum. Girme, hakikaten girme. Ne güzel AKP MYK falan yazıyorsun işte. Yaz, devam et. Şimdi AKP'nin MYK'sı içinde öyle bir konuşulmuş ki, manifesto gibi konuşmalar olmuş hocam. İçeride bir sürekli devrim var. Anam, öyle böyle değil. Devrim giriyor, devrim çıkıyor. Devrim giriyor, devrim çıkıyor. Böyle devrim üretim makinesi gibi Adalet ve Kalkınma Partisi MYK'sı. İçeride toplantıda söz alan MYK üyeleri, lütfen dikkatli dinleyin. Ben bunu sabah oku. Ya kendimi bir anda, yemin ediyorum, Moskova gecelerini söylerken buldum evde. Sabah ev halkı den daha böyle sessizlik içinde sabah erken tek başıma. Moskova geceleri nasıl başladı bu, içten söylüyorum, ağlıyorum bir yandan da. Toplantıda söz alan MYK üyeleri istisnasız olarak reform sürecine güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan reformların öneminin altını çizen konuşmaları onaylıyor. Zaman zaman notlar alıyor. Bir MYK üyesi, bak burası çok önemli, çok çok önemli hem de. Yapılan değerlendirmeler toplanıp bir kitap haline getirilse siyasi manifesto olur diyor. Kapat ya, kapat. Valla benim yayın yapacak halim falan kalmadı. Devrim oluyor. Ayol, resmen devrim. Tutalım bir ucundan. Dostlar, Romalılar, değerli Bolşevikler, bakmayın bir grup menşeviğin anlattıklarına. Baya ciddi, bildiğin ya reform diyorum kardeşim, devrim sürekli hem de. Nasıl gaza geldilerse, birbirlerini nasıl doldurdularsa ve dışarı nasıl anlatıyorlarsa, toplayalım diyor, kitap yapalım. Ya bak, genelde böyle olur biliyor musun? İnsanların kafaları güzelken yazdıkları şeyler çok güzelmiş gibi görünür ama ertesi gün uyandığında, okuduğunda anlarsın ki çok boktan şeylerdir. Çoktur bunun örnekleri. Yazım çalışmaları genelde olur insanların böyle. Lan ne yazdım be, üf, bir döktürdüm ki. Sabah bir bakarsın ağzı bir yerde, yüzü bir yerde. İşte bunu alkolsüz yapabilmek çok acayip bir kafa. Buna yükselebilmek. Ben bunu beceremiyorum. Becersem direkt uçacağım da. Yazının girişinde Troçki'nin sürekli devrim tezine vurgu yapma nedenim o. Keşke bu süreç sessiz devrimden sürekli devrime geçiş süreci olabilse. Sessizini yaptın, süreklisini arıyorsun. Öyle derler. Amiyane. Yani. Ya ne yapayım kardeşim, böyle işte, ben de böyle konuşuyorum. Buna hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Hele siyasetin kutuplaşmaya döndüğü, hakaretlerin havada uçuştuğu şu dönemde. Hazır mısın, sana bir şey göstereceğim. Bak, bugün baba oğluna yapmaz bunu. Bugün babası oğluna yapmaz. Bugün 1 Şubat. 1 Şubat'ın nasıl bir özelliği var? Abdi İpekçi'nin öldürülmesinin yıl dönümü. Doğrudur. Evet. Başka? Basın açısından. Hatırlıyor musun? 2019 yılının 31 Mart'ına giderken ben sana 1 Şubat günü bir yazı okudum. Yazan da isminin baş harfi A, soyadının baş harfi S olan, şu anda ismini vermek istemediğim, o kendini bilir bir arkadaştı. Hürriyet gazetesinde yazıyordu. Ya tarih böyle boktan bir şey işte. Arşiv böyle boktan bir şey. Sen şimdi bunu yazıyorsun. Hele siyasetin kutuplaşmaya döndüğü, hakaretlerin havada uçuştuğu şu dönemde. Al geri. Al geri. Yap geri. Yap, sar sar sar sar sar abi. Sar geri. Flashback yapıyoruz. Hep beraber flashback. Hazır mısın? Bak, baba oğluna yapmaz, sana yapacağım kıya. 1 Şubat 2019 günü Hürriyet gazetesinde bir yazı çıkıyor. Üstelik yazı birinci sayfadan anonslu giriyor. Ne demek birinci sayfadan anonslu? Birden diyor ki iç sayfada, şuraya bak diyor, bak diyor, burada bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde izleyeceği stratejinin ipuçlarını manifestoyu açıkladığı salonun içinde değil dışında verdi. Erdoğan'ın salonun dışında toplanan coşkulu kalabalığa yaptığı kısa konuşma adeta seçim kampanyasında kullanacağı dili özetliyordu. Erdoğan manifestoyu açıklayacağı sırada Binali Yıldırım'la seçim aracı üzerinden partililere yaptı falan filan. Bir, her seçimde yaptığı gibi yine iktidarla muhalefeti kutuplaştırdı. Topla topla topla topla topla topla, tamam, bitti. Bitti. Abdülkadir Selvi diye genç bir gazeteci arkadaş o dönemde bunu yazan. Sonradan zaten camiadan ayrıldı. Yok yani, alakası yok. Ne diyordu bugün yazdığı yazıda? Hele siyasetin kutuplaşmaya döndüğü, hakaretlerin havada uçuştuğu şu dönemde. Kim kutuplaştırmış siyaseti? Vallahi bulurlar. Ben sana söyleyeyim hacı. Ben sana söyleyeyim. Hayır, bende varsa herkeste vardır bu. Çünkü ben bir de anlattım bunu. Hani hem bende olsaydı hem anlatmasaydım iyiydi ama hem sende olunca hem anlatınca o kötü oluyor. Ne anlatıyorsun sen şimdi bize? Nasıl bir sessiz devrim bu? Pardon, sessizini bulduk, süreklisini arıyorduk. Nasıl bir sürekli devrim bu? Ha, bir ortanız olsun diye bunun için söylüyorum işte. Yazıyorsun, yazdığını unutuyorsun. Bir şey söylüyorsun mesela, onun üzerine tez oluşturuyorsun. Sonra onu yıkıp başka bir şey geçtiğinde diyorsun ki bunların alayı eşek zaten, bunlar hatırlamaz. Yazdığın gazete duruyor ortada. Yazdığın gazete duruyor kardeşim. Bunu nasıl yapacağız? Ne yapacağız yani? Kutuplaştıran kim siyaseti? O zaman niye bana söylüyorsun? Ona söyle. Böyle bir gazetecilik anlayışı yeni yerleşti. Ama işte o dönemde bu o haberi yapan, Erdoğan siyaseti kutuplaştırıyor haberini yapan genç gazeteci arkadaşım. Yani o çocuğun elinden tutsalardı yürürdü o ya. Sonra onu şey yaptı. Ben unuttular o çocuğu. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti Boğaziçi'liği tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler. Emniyetteki suçlama savcılıkta değişti. Hukukçular tepkili talimatla tutukladılar. Yargı reformu çalışmaları sürerken Boğaziçi'li öğrencilerin Kabe figürlü görsel nedeniyle tutuklandığı, emniyette tutuklama gerektirmeyen suçtan ifade veren öğrencilere yöneltilen suçlama savcılık tarafından değiştirildi ve tutuklamanın önü açıldı. Hukukçular eylemin suçlamaya uymadığını belirtti. Aha, al sana hukuk reformu. Abdülkadir, bunu da yazsana ya. Vallahi yazının bir yerine, nasıl olsa yazı darmadağın oldu artık. Kutuplaştırdı diyorsun, Erdoğan kutuplaştırdı diyorsun. Kutuplaştıracağını anlattı, ben de o toplantıdayım diyorsun. Tamam mı? Sonra diyorsun ki keşke kutuplaştırmadan, şunu sıkıştırsana bir araya. Bunu da kullan ya. Tek aday zor, araştırmacı usluya göre seçimde farklı adaylar çıkma olasılığı yüksek. Ülkenin sorunları derinleştikçe iki ortak arasındaki fikir ayrılığı da çoğalıyor. Uzlaşamazlarsa erken seçim kaçınılmaz olur. İbrahim Uslu konuşuyor. Tahminim 2021 içinde olabileceği yönünde. Hadi canım. Partiler içinde kendi adayımızla çıkalım diyenlerin sesi ortak adayla çıkalım diyenlere oranla daha gür. Liderler arasında bir fikir birlikteliği olduğunu düşünmüyorum. Bence de. MHP'nin milliyetçilikten, Saadet Partisi'nin dinden uzaklaştığını iddia ettiğinizde tabanları ne kadar ikna olabilirse CHP'nin Atatürkçülükten uzaklaştığını iddia ettiğinizde de o kadar ikna edersiniz. İşte öyle. Ama hala bir takım insanlar bahsediyor. Hala. Vay arkadaş ya. Ya nasıl bir dünyadayız biz ya. Vallahi nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Medyanın burada 5,5 senedir ısrarla anlattığım şekliyle yani bozulması neye mal oluyor görüyor musunuz? Bu boktan sürecin gerçekten sebeplerinden bir tanesi medya. Hatta büyük sebeplerinden bir tanesi. Yazmadığı, çizmediği için. Sabah gazetesi. Bakalım. Yerli aşı virüsü dublörle önleyecek. Kayseri'de geliştirilen ilk yerli aşı Nisan için gün sayarken farklı tekniklerle dünyaya örnek olacak 7 yenilikçi aşıda çalışmalar hızlandı. Yenilikçi aşılardan 3'ünün klinik faz çalışmaları Şubat ve Mart'ta başlıyor. Bunlardan biri ODTÜ'nün yürüttüğü VLP aşısı. Bu aşı dublör virüsü oluşturarak enfekte olmadan bağışıklık kazandıracak. Hadi inşallah ya. İnşallah. Bir an evvel. Hilal Kaplan yazdı. Habertürk kaportası değiştirilmiş STV'dir. Ne diyorsun? Kız ne diyorsun? Hakikaten mi? Kesin bilgi mi bu? Habertürk'te bunu yayından atmışlar. İzledim mi? Vallahi izlemedim. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Yani o kadroyla ekrana çıkıyorsun. Nagihan Alçı ile yayına çıkıyorsan Nagihan Alçı kadarsın kardeşim. Bu kadar basit. Rasim Ozan Kütahyalı ile yemek yiyip fotoğraf çektiriyorsan onun kadarsın sen. İzlemenin bir manası yok. Ama bunu yayından atmışlar ya. Hem de sap deyip saman utanmadan diyor ki Habertürk kaportası değiştirilmiş STV'dir diyorsun. Peki penguenin dış görünümünü değiştirsek ne oluyor? He? Penguen, pelikan. Kendini herkese eşit mesafede saygın bir yayın kuruluşu olarak sunan Habertürk, 15 Temmuz'a değin bünyesinde kapatılan zamandan sonra en çok FETÖ'cüyü barındıran yapı. Adeta kaportası değiştirilmiş STV olduğunu unutturamaz. Unutturamazsınız ki hiçbiriniz. Attığınız taklaları, yalakalıklarınızı hiçbiriniz unutturamazsınız. Yalanlarınızı, kaba taşı falan ve ortak attığınız 16 manşeti. Valla çok güzel, Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. Bayılırım, yiyin birbirinizi diye. Valla işte tek sıkıntı şu, çekirdeğin fazla sivilce yapıyor. Yoksa bence çok şey yani, olsun bitsin bu ya, ne olacak? Ama fazla yüz, onu da eline aldın mı bırakamıyorsun ki anam ya. Ay ay ay, ne diyeceksin işte ya. Şehir değil ülke milliyetçisiyim. Oktay Kaynarca Apara'da yayınlanan Biz Bize programında ilginç açıklamalar yaptı. Memleketim Malatya ile gurur duyuyorum ama ben Türkiyeliyim. Türkiyeli misin? Ha, ilginç. Şehir milliyetçiliğini değil ülke milliyetçiliğini severim. Ya bir şunu anlatsana, bir azgın milliyetçilik konuşuyorduk biz geçen hafta. Şehir milliyetçiliği de mi var? Çok geniş kapsamlı ya, beni aşar. Vallahi aşar. Ben şey yapamam yani, bunun altından kalkamam. Yakalamışken sorsaydınız ya. Yani neden sen hani rakı masasında böyle rakı kadehlerini falan saklıyorsunuz siz diye. Kocaman adamlarsınız, hiç utanmıyor musunuz diye. Kazık kadar insanlarsınız kardeşim. Yediğinden içtiğinden mi utanıyorsun? Hani insan yediğini paylaşır mı? Bence onu hiç yapmamak lazım da. Ama yani arkadaşların oturmuş iki kadeh içiyorsun. Alkol dostunuz değildir bu arada. Mümkün mertebe ağzımızda ve bilinçle tüketelim de. Ama yani ay ya vallahi yani insanın sarılası geliyor. Türk bayrağının adı değiştirilsin diyen Hilal Kaplan. Aynı gazete işte, onun için söylüyorum. Hani Hilal Kaplan o şeyin de söyleminde anlatıyor ya. Mesela diyor ya, bayrağın adı değişebilir, devletin bayrağı olur. Yukarıda da Oktay Kaynarca ne diyor? Ben de ülke milliyetçisiyim diyor. Özer bak diyor ki yok abi, sadece meze yiyorlar. Tabii. Gerçekten öyle. Öyledir ama. Bak mesela yani suyla çok iyi giden mezeler vardır. Özellikle yanında suyla gider onlar. Özellikle suyla tüketilir. Bu ne bileyim, hamsi tava mesela çok güzel gider. Gerçekten çok güzel. Güzel haydari en güzel suyla gider. Utanmazlar ya. Hakikaten hiç utanmaları ağırlanma ama ne olacak? Ha dur ya, sabahtan başka bir şey göstereceğim size. Aşk olsun. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin başkanı var biliyorsunuz. 2 milyon lira para nereye gitti ya? Aa, nasıl oldu bu dernek böyle tartışmaları arasında? Şeniden Bursalı bugün bir yazı yazmış. Sabah Zavanan gazetesinde. Ve anlattığı şey şu. Bu Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yaptığı istikşafi görüşmeler var ya. Hani keşfe yönelik, anlamaya, tanımaya yönelik, bulmaya yönelik. Ya arama konferansı deniyor ya. Aslında tam oradakinin karşılığı bu. İstikşafi. Keşfe yönelik demek çünkü. Onlar da Ahmet Davutoğlu'na MHP lideri aslında koalisyon için yardım edecekmiş. Ahmet Davutoğlu uzlaşmamış. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun derdi, gücü CHP ile beraber koalisyon kurmakmış. Vallahi bak bunu yazıyor bugün. Zabanan gazetesinde. Sor mesela 2 milyon lira nereye gitti diye sor. Şöyle, Ahmet Davutoğlu çok o zaman şey yapmış. Sözcünün manşeti, Sözcü TV'ye neden onay vermiyorsunuz? CHP'li Mürsel Alban meclis kürsüsünden iktidara seslendi. Halkımız Sözcü TV'nin yayına başlamasını dört gözle bekliyor diyen Alban işte bunları söylemiş. Özdağ saldıranlar aynı araçla kaçtı, birbirimizi tanımıyoruz dedi. Ya geçen hafta gününü söyleyeyim size. Yani sizle bir alakası yok ama ben takılırım ondan sonra. Tam gününü söyleyeyim. Biz Selçuk Bey'le telefonla konuştuk. Selçuk Özdağ aradı beni. Ne zamandı? Tam günüyle söyleyeyim ki size karışmasın. Aradı, dedi ki evet, çarşamba günü. Geçen hafta çarşamba günü saat 12.23'te konuşmuşuz. Selçuk Özdağ aradı beni, dedi ki işte hani yayında söyledikleriniz, konuştuklarınız falan sağ olun. Mevzu şöyle oldu, böyle oldu. Şu anda dedi ben emniyete gidiyorum. Hayırdır dedim. Vallahi dedi iki kişi daha yakalanmış, onları teşhisine gireceğim dedi. Yani bu geçen haftadan mı ama senin için bir önemi var mı dersen vallahi hani böyle gün içinde son dakika yapıyorsam anlatırdım size ama bence değil. Burada asıl önemli olan İsmail Saymaz'ın haberindeki bölüm. Ya bunlar o kadar utanmaz, haysiyetsiz adamlar ki. Mesela aynı arabaya binip kaçıyorlar. Ondan sonra diyor ki hiç tanımıyorum, ilk kez gördüm ben bunu ya. Silah mı lan o elindeki? Çok ayıp ya. Ne ayıp. Silahla mı geziyor? Aşk olsun. Böyle yüzsüz herifler bunlar. Ama işte bunun daha ötesi var. Bunlar küçük yüzsüzler. Daha büyükleri var bunlar. Ve adam ifade veriyor. Rahat rahat. Zam şampiyonları meclis kürsüsünde yumurta, ayçiçek yağı ve beyaz peynir. Avrasya tüneli 46 lira olmuş. Vallahi yani geçenlere ve oradan geçmeyip benim gibi oturduğu yerden ödeyenlere geçmiş olsun diyorum. 46 liraya, 46 Türk lirası. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ama olur. Bir de bunun sözü var düşünsene. Geçsen de geçiyor, geçmesen de geçiyor. Ama sen bunun içinde ne yapıyorsun? PTT yağ satacak diyorsun. Biz düşürürüz yağın fiyatını. PTT satacak. PTT her şeyi bitirdi. Gerçekten her şeyi becerdi. Yağ satması mı kaldı? Çok iyi. Benim mesela kapattığım biliyorsunuz 2 sene oldu kapatalı. Bir posta kutusu hesabım var. O posta kutusu hesabından üstelik aynı postaneden postane müdürüyle işlem yapmama rağmen kağıt duruyor. Yani ben posta kutumu kapatıyorum çünkü beceremiyorsunuz diyerek gittim. O imzayı verdiğimden beri neredeyse 6 ayda bir yazı geliyor bana. Posta kutunuzu bak yani parasını ödeyin yoksa kapatacağız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya kapattım kapat. Lan ben kapattım zaten. Vallahi kapatırız bak. Oğlum kapattım diyorum ya. Ya ne yapmam lazım? Postanenin önünde tek başıma eylem mi yapayım? Şerefsiz mi kapattım ben bunu diye. Bunu becerememiş yer. PTT yağ sattırıyor abi ya. Postasını buldun. Yağını arıyorsun. Aferin. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Ya arkadaşlar bir haber. Ben bugün sabah saat böyle 7 civarı falan gördüm. Gerçekten acayip acayip şaşırdım. Çok da kötü hissettim kendimi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aynı aracın içinde 4 arkadaş, liseden arkadaş oldukları belirtilen 4 kişi. Üçü av tüfeğiyle başlarından vurulmuş, biri de boynu kırılmış şekilde infaz edilmiş. Sabaha karşı araç bulunmuş. Ya çok acayip bir şey. 4 gencecik insan. Üçünü av tüfeğiyle vurmuşlar, bir tanesinin boynu kırılmış. Ama İçişleri Bakanımıza sorsan LGBT eğili sapkınlarla uğraşıyor. Öyle diyor ya. Bayağı bildiğin nefret suçu ya. Aramızda yaz bunu bir yere. Bakalım ilk şu LGBT'li sapkınlarla ilgili yazıyı kim yazacak? Ben diyorum ki kapanmadan takvimde çıkar. Hatta Erkan Tan yazar. Bir günün manşeti Boğaziçi'ne bak memleketi anla. İktidar hedef gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına 28 gün önce vurulan kelepçe Özerk Üniversite isteyen öğrencilerin bileğine takıldı. Amaç tüm ülkeye gözdağı vermek. Yerden göğe kadar katılıyorum başta. Yerden göğe kadar. Tam da bu hedefleniyor. Ve bunun için söylüyorum. Ya kardeşim niye ekmeğine yağ sürersin adamın ya? Bu acının dinmesi hiç mümkün değil. Cavit Orhan Tütengil, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu'nun fotoğrafları yazılmış. 41 yıl önce babası Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil'i suikast sonucu kaybeden Deniz Tütengil mazlum Aydın cinayetlerine dair Bir Gün gazetesine bir yazı yazmış. Onunla alakalı sevgili Özge de zaten Özge Mumcu da yazdı aynı yazılardan her yıl tekrarlanan bir benzerini. PTT Para Lojistik Genel Müdürü için 2019'da İstanbul'da daire kiralandı ve kiranın vergiden istisna tutulduğu ortaya çıktı. PTT'nin iştiraki varmış. Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ. Yağ sattırıyorsun sen. Lan yağ alan almış satan satmış çoktan ya. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti öğrencileri serbest bırakın, üniversiteden elinizi çekin. Kayyum rektöre karşı eylemlerin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 öğrenci tutuklandı. Tutuklama kararına eğitimciler ve siyasi partiler tepkili. Onların görüşlerinden bahsedilmiş. Şişecam'da bazı işçiler ücretsiz izinde Ve orada yaşanan işçilerin sorunlarına ilişkin haber de birinci sayfasında yer almış. Malatya 2 Man'da Deveci, Basak, Güvenç, Karaköcek ve Aşağı Saz mahallelerinin arazilerinde siyanürlü altın aramaya izin verilmiş. Bugün iktidar yeşile düşman ya. Bu konuda hiçbir beis yok. Acaba mı dedirtecek bir şey, ben bulamıyorum kendi açımdan. Siz buluyorsanız bana da anlatırsanız sevinirim. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Fransa'da Müslüman'ın ölümü de zor. İslamofobinin artışıyla Fransa'daki 10 milyon Müslüman'ın hayatı zorlaşırken cenaze, defin ve mezarlık konusundaki problemler de büyüyor. Ülkede mezarlık bulunan 36 bin yerleşim yerinin sadece 400'ünde Müslümanlara yer ayrılmış. Covid-19'un getirdiği zorluklarla birlikte Müslümanlar artık çaresiz. Canlısının hakkına sahip çıktın, ölüsüyle mi ilgileniyorsun şu anda? Hatırlıyor musunuz? Bu mesela IŞİD konuları ilk konuşulurken burada daha bundan 5 sene önce ne konuşuyorduk? Hani bu hareket en çok ama en çok İslamofobik çevreleri güçlendirecek ama Avrupa'da yaşayan Türklerin hayatını zorlaştıracak demiştim, hatırlıyor musunuz? Şu durduk yerde yaratılan kavganın Almanya ile hiçbir şeye bulaşmayan tırsak Danimarka ile kavganın bile kimin hayatını zorlaştıracağını konuşmuştuk burada. Diyorum ya, adamların göbek adı mağduriyet ya. Önce yaratıyor, sonra ağlıyor. Mağdurum ben diye. İnce de istifa ediyor. Asıl deprem geliyor. Bak Yeni Şafak'ın birinci sayfasından. Vay vay vay vay vay vay. İşte bu ya. Kabinenin kararı merakla bekleniyor. Gözler bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde. Bugün toplantının ardından restoranların, hani şu anda sadece paket servis yapıyor ya, onların açılıp açılmayacağı merak konusu. Valla ben de merak ediyorum ama ben daha çok şunu merak ediyorum. Mesela Covid-19 Bilim Kurulu üyeleri tek tek ve artık açıkça şunu söylemeye başladılar. Ya ortam uygun değil hocam. Yani bu mutant virüs varyanttan falan bahsedilirken bu sakat. Sakat bu iş, aman diyeyim demeye başladılar. Buna rağmen bir karar alınacak mı? Bilmem. Alınırsa şaşırır mısın? Hayatta şaşırma. TFX'e kadar modifiye F-16. Türkiye ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine F-16'ları modernize ediyor. Yerli savaş uçağı MMU-TFX devreye girene kadar havada boşluk yaşanmayacak. Ay hadi inşallah. İlk yerli savaş uçağımız göklerdeydi. 2 yıl oldu. Ben fotoğrafını gördüm. Ha, yalandı. Şaşırmam ya. İstifa yakın, 3 vekil bize katılacak. Muharrem İnce çok yakında CHP'den istifa edeceğini, istifa eden 3 milletvekilinin de kuracağı partiye katılacağını söyledi. Sayın vekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. İstifa etmeyin diye arkadaşları iknaya çalışacaksınız. Koltuk hırsı bunların aklını başından almış. Koltuk hırsı. Koltuk hırsı. Bak bir daha söylüyorum. Aynı soruyu bir daha soruyorum. Bugün sabah Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir televizyon programına. Ya da dedi ki hayır, basın toplantısı düzenliyoruz. Arkadaşlar, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'dir. Ne yapar Muharrem İnce? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Devam edebiliriz o zaman. Okullar için ikinci dozu bekleyelim. Bak, iktidar gazeteleri yazıyor bunu. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Mustafa Necmi İlhan okullar için 15 Şubat'ın erken olacağını söyledi. Ne diyorsun? Vay arkadaş ya. Neyse ya, bunlar olur. Ama günün sürekli devrim yazısı nasıldı ya? Çok güzel değil mi? Vallahi ben arada hala açıp Troçki'den falan bahsedince, hani Kızıl Ordu, onların Kızıl Ordu korosu sonrasında işte onların Kalinka olur, Moskova geceleri falan, Polyushka Polye, bunlar hep dinlenmesi gereken şeyler. İnsan nasıl coşuyor devrim marşları falan. Düşün, sana devrim marşı, hani bana devrim marşları söyleten insan. Aslında şarkı da yapılabilir ha bunlar. Beyanname zamanı. Sebep? Takvim gazetesindeyiz. Beyannameyi kimler verir? Oğlum ne anlattığını anlamadım ki. Neyin beyannamesi? İlk taksit ne zaman? Hastasın büyük ihtimalle. Hangi beyanname? Mesela KDV beyannamesini ticari kazanç elde edenler veriyor. Ne beyannamesi bu? Emlak beyannamesi mi? Onu da işte evi olanlar, evi varken emlaki olanlar, eskiler öyle derdi, emlaki olanlar. Hangi meslekler daha avantajlı? Hangi konuda? Nafiz Hoca'ya bakarsan mesela biz daha önce gördük. Neydi, savcı mıydı? Savcı, hukukçuydu. O mesela dezavantajlıymış, şöyle dedi. Emekliye 461 lira aile yardımı, kursa giden gence 2825 lira. Ben ne zaman emekli olacağım hocam? Çok zor. Tarçın, kekik, öksürüğü kestik. İşte bu ya. Birçok rahatsızlığın şifası baharatta. Biber bağışıklığı destekler. Kekik öksürüğe iyi gelir. Zencefil kas ağrısına birebir. Tarçının bronşiti iyileştirir. Salla. Yardır. Lan helal olsun vallahi ya. Bak bu da güzel ha. Tarçın, kekik, öksürüğü kestik. O lafları atlattık. Öyle amiyane tabir, öyle derler eskiden mi? Sokak şeyinde, dilinde. Hocam. Buyur canım. Babam koronadan dolayı 18 gün hastanede yattı. Vallahi şifa versin, aman dikkat. Ciğerleri iyi, ateş falan da yok. Ancak korkusu kaldı. Evde öksüremez olduk hocam. Ne zaman öksürsek bize kötü bakıyor, bu normal mi? Bu babanlar karşı apartmana taşınmıştı. Onlar mı bunlar? Onun öksürüğü nedeni, bak çok büyük ihtimalle donu ve fanileyi giyecek zaman bulamıyor. Gece o terin üstüne. Ter atıyorlar yani. Sabaha kadar bunların ışıkları yanıyor falan diyordun ya. Ondan üşüyor olabilir. O öksürük ondandır. Hayır değil. Bu durum sonrası stres bozukluğu. Bu durum sonrası. Hocam arada kelime düşmüş. Nasıl düşmüş? Bu durum sonrası stres bozukluğu. Posttraumatik sendrom mu? Ben ne yazmışım oraya? Bu durum sonrası stres bozukluğu. Ha genelde zaten Türkçe çok boktan olduğu için sizde ben şaşırmadım da. Zaten anlaşılmıyordu. Hiç anlaşılmıyor şu anda. Evet olur. Hocam. 23 yaşındayım. Evet. Halam meme kanseri oldu. Allah şifa versin. Küçük halam ben sütyen takmıyorum olmuyorum dedi. Sütyen kanser yapar mı? Hangi halanı daha çok seviyorsun? Küçük halanı mı, büyük halanı mı? Yani. Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanserinin riskini artıran birçok faktör var ama bunların içinde sütyen yok. Tamam işte küçük halasında da yokmuş. O da onu diyor zaten. Halası diyor ki I feel free. Yani bende yok hocam diyor. Attık biz diyor. Bayağı bildiğin Woodstock diyor. Bizim olayımız bu diyor. Yok ya sabır testi ya yemin ediyorum. Hocam. Kışın bağışıklık için ne yiyelim? Ziftin pekiniye. Benim midem sıkıntılı, çiğ yiyemiyorum yalnız. Çorba tarifi verir misiniz? Ya vallahi bazen ağlamak istiyorum ya. Adam da en son ilişkinin boku çıktı. Çorba tarifi istiyor. Ne olacak? Nasıl olsa seninle ilişkimiz diyor. Neydi? Seninle ilişkimiz şu durumda. Yani tarçın, kekik, öksürüğü kestik. Salla. Bir çorba tarifi versene diyor. Hoca veriyor mu? Sorun bu. Tabii ki. Tavsiyem kereviz, pırasa, brokoli, ıspanak, havuç, kış sebzeleri. Hocam pırasayı çiğden mi koyuyoruz? Yoksa önceden şöyle biraz verev kesip hafif yarım parmak verev kesip onları bir şöyle bir yağda çevirsek mi? Bir de söyleseydin keşke bu şimdi soğanla pırasayı birlikte kullanır. Burnundan çıkar ondan sonra kokusu. Pırasa kullanıyorsan soğan kullanma de. Onlar çiğden mi koyuyoruz onu? Bak çok yakında şu eleman var ya hani babasını rontlayan. Hani ikide bir. Bunun ışığı sabaha kadar yanıyor ya. Ya bu hala öksürdüğümüz zaman kıllanıyor. Ters ters bakıyor. Ayar ediyor adamı. Bak o çok yakında, çok hazır ilişkinin boku çıktı. Ciddi söylüyorum. O çok yakında diyecek ki hocam bu gece donu fanilayı çok çıkartıyor, giymiyor. Hiç olmazsa buna böyle bir yelek örelim. Bana bir LTE küstü modeli verir misin? Olur. Olur abi. Hoca ile ilişki bu durumda. Tıpta utanma olmazı bunlar hepten yanlış anlamış durumdalar. Hiçbir utanmaları yok bunların. Hayır, doktorla mı konuşuyor yoksa mahalle kebapçısını arayıp ya sizin çok güzel oluyor bu ezogelin gün içinde çektiriyorsunuz onu nasıl yapıyorsunuz onu diyen hani hakikaten kebapçıyı mı arıyor? İpinde değil ama ilişki işte tarçın kekik öksürüğü kestik modunda olunca maalesef geldiğimiz yerde burası oluyor. Arkadaşlar bu haftanın sonunda Cuma günü arkadaki kitabı konuşacağız. Yaşar Kemal'i konuşacağız. Demirciler Çarşısı Cinayeti'ni ama onun eşliğinde Yaşar Kemal'i, Yaşar Kemal romancılığını, Anadolu gerçeğini, feodaliteyi, Yaşar Kemal'in ağzından Anadolu'yu onu tarayacağız. Ben biraz kapsamlı hazırlanıyorum, biraz yorucu ama yani güzel bir şey yapalım istiyorum. Hakikaten Yaşar Kemal'e yakışır bir şey yapalım istiyorum. O yüzden özel bir çalışma. Umarım siz de kitap konusunda ilerlemişsinizdir. O gün karşılıklı tartışabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya başladık. Birlikte başladık. İyi başladık. Umarız bundan sonrası da sağlıkla, sıhhatle, huzurla, bolluk, bereket, afiyet içinde geçer. Çok güzel bir hafta olur. Çok şık bir hafta olur. Sevdiklerinizle birlikte olursunuz. Her şey yolunda olur. Tıkır tıkır ilerler. Biz de yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam burada buluşuruz. Oturur konuşuruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye konuşmak zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok şık, çok güzel, çok huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.